Saraydan Sofraya.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türk mutfak tarihinin önemli bir evresini oluşturan Osmanlı mutfağını ve Osmanlı dönemindeki yeme içme kültürünü anlattığımız Saraydan Sofraya programına hoş geldiniz. Osmanlı mutfağının temellerine baktığımızda Türklerin Orta Asya'dan getirdikleri yemek kültürünün oldukça etkili olduğunu görürüz. Hayvansal gıdaların ağırlıklı olduğu bu beslenme biçimi Türklerin Orta Asya'dan göç ederek Anadolu'ya yerleşmeleriyle yeniden şekillenir. Özellikle Osmanlı Devleti'nden önce Anadolu'da hüküm süren Anadolu Selçuklu Devleti döneminde bu dönüşüm oldukça belirgin olarak yaşanır. Saraydan Sofraya programında biz de bugün bu dönemden söz edeceğiz. ...71 Malazgirt Zaferi'nin ardından Orta Asya'daki Türk boyları kitleler halinde Anadolu'ya göç etmeye başlarlar. 1075 yılında kurulan Anadolu Selçuklu Devleti ile Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması hız kazanır. Bu açıdan Selçuklu Devri, Türk ve İslam tarihi açısından bir dönüm noktası olur. Anadolu'da yaşayan diğer tüm etnik gruplara hoşgörüyle yaklaşan Selçuklular, bilim ve sanata da çok önem verirler ve günümüze dek ulaşan pek çok eser bırakırlar. Bu dönem yeme içme kültürünün de değişip geliştiği bir dönem olur. Selçuklu mutfağı Türk ve Osmanlı mutfak kültürünün temellerini oluşturur. Anadolu Selçuklu mutfağını şekillendiren en önemli iki olgu yerleşik hayata geçiş ve İslamiyet'in kabulüdür. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte mutfak anlayışlarında önemli değişiklikler olduğundan daha önce de söz etmiştik. Çünkü Anadolu özellikle bitki örtüsü bakımından Orta Asya'ya göre çok farklıdır. Bazı kaynaklarda Türklerin Orta Asya'da birkaç çeşit sebzeyle yetindiği belirtilir. Oysa yeni yurtları Anadolu özellikle bu açıdan son derece zengindir. Ayrıca burada yani üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu'da Orta Asya'dan farklı olarak sayısız balık ve deniz ürünü vardır. Başlangıçta mesafeli yaklaşılsa da bu yeni ürünler yavaş yavaş Türklerin mutfağına girer ve tenceredeki yerlerini alırlar. Böylece Türk mutfağının dönüşümü de başlamış olur. Selçuklular Anadolu'nun en zengin zamanında Anadolu'da yaşarlar. Bu zenginlik elbette kendini mutfaklarda da gösterir. Geldikleri yerlerden getirdikleri, komşu mutfaklardan harmanladıkları ve bereketli Anadolu toprağı Selçuklu mutfağının ana hatlarını belirler. Araştırmacılar tüm zenginliğine rağmen oldukça sade bir mutfak olarak tanımlar Selçuklu mutfağını. Öyle şatafatlı sofralara ya da ziyafetlere pek rastlanmazdı Selçuklularda. Bu durum sultan sofralarında bile geçerliydi. Genel olarak iki kez yemek yenirdi. İlk öğün kuşluk öğünüydü. Kuşluk yemeğinde mümkün olduğu kadar tok tutacak yiyecekler yenir ve bu yiyeceklerle akşama kadar idare edilirdi. İkinci öğün olan ve zevale denen akşam yemeği mum ışığından başka bir aydınlatma olmadığı için gün batmadan yenirdi. Peki bu iki öğün arasında acıkanlar ne yaparlardı diye soracak olursanız kaynaklarda Selçuklu döneminde ara öğün olarak ayran, şerbet gibi içeceklerin ve meyvelerin tüketildiği belirtilmekte. Ayran demişken ayranın yapıldığı yoğurdun tıpkı Orta Asya'da olduğu gibi Selçuklu döneminde de sofralarda çok özel bir yeri olduğundan söz etmeden geçmeyelim. Her daim yemek ve ikramlarda yer alan yoğurt, ayran yapımında kullanılmasının yanı sıra Selçuklu mutfağında kurutularak da tüketiliyordu. Bu yoğurda ise kurut veya kuru yoğurt deniliyordu. Yemekle ilgili öyle çok büyük istekleri olmayan, şatafatlı sofralar kurdurmayan Selçuklu sultanları konu içme suyuna geldiğinde çok hassas davranıyorlardı. Onlar için içtikleri suyun temiz ve iyi kalitede olması çok önemliydi. Sarayda istihdam edilen su ağasının tek işi sürekli olarak kaliteli içme suyu sağlamaktı. Bu iş kolay gibi görünse de taşkın gibi kaynakların kirlendiği dönemlerde ve taşıma zorluğu olan mevsimlerde içinden çıkılmaz bir görev halini alabiliyordu. Selçuklular dönemindeki yemek kültürünü anlatan pek fazla kaynak ne yazık ki yok elimizde. Bu dönemde Türklerin neler yiyip içtiğine dair en fazla bilgiyi 11. yüzyılda yaşayan Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügatit Türk adlı eserinde bulabiliyoruz. Bir sözlük olarak geçse de Türklerin günlük yaşamına dair çok fazla bilgi içeren bu eserde o dönemde pişen yemeklerin listesini hatta bazılarının tarifini bile bulmak mümkün. Kaşgarlı Mahmud Divan-ı Lügatit Türk'te yiyecek ve içecek olarak etli yemekler dışında tutmaç, çörek, katmer, yufka, ekmek, helva, kımız, ayran ve pekmezden söz ediyor. Ayrıca eserdeki muhtelif yemeklerin yapılışlarına bakarak o dönemdeki Türk damak tadına ilişkin bazı ipuçları bulmak da mümkün. Mesela 11. yüzyılda Türklerin ekşili yemeklere çok rağbet gösterdikleri, yemeklerine ekşi yoğurt veya sirke katarak ya da bir süre bekleterek ekşittikleri gibi bilgiler yer alıyor. Limon, sirke, nar ekşisi, sumak ekşisi, koruk ekşisi gibi lezzetlerin bugün de sıkça mutfağımızda kullanılıyor olması, aradan geçen 1000 yıla rağmen damak tadımızın pek de değişmediği şeklinde yorumlanabilir mi acaba? Selçukluların mutfak kültürünü günümüze taşıyan yazılı eserlerden bir diğeri 13. yüzyılda yaşayan büyük düşünür Mevlana'nın eserleridir. Mevlana'nın Mesnevisinde ve Divan-ı Kebir'inde o dönemin yeme içme kültürüne ilişkin bilgilere rastlanır. Paşa çorbasından patlıcan turşusuna kadar çeşitli yemek adları Mevlana deyişlerinde yer alır. O dönemde kebaplara sumak serpilerek yendiğini, baklagillerden börülce, mercimek ve bakla tüketildiğini yine Mevlana'nın satır aralarını okuyarak anlayabiliyoruz. Selçuklular dönemindeki yemek kültürünü anlatan bir diğer kaynaksa Selçuknamelerdir. Bu eserlerin birinde 13. yüzyılda hüküm sürmüş olan Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın verdiği ziyafetler detaylı olarak anlatılır. Ziyafetlerde çini ve altın sahanlar içinde borani, yahni, kalye gibi yemekler, tavuk, keklik, bıldırcın etinden yapılan kebaplar, çeşitli pilavlar ve helva ikram edildiği, içecek olaraksa sofrada kımız ve şerbet olduğu yazar. Ayrıca yine aynı dönemde halka karşılıksız konaklama, yemek hizmeti veren özel vakıflar bulunduğu da Selçuknamelerde anlatılır. Saraydan Sofraya programında sıra geldi müziğe. Biliyorsunuz bu programda bir yandan Osmanlı mutfağının inceliklerinden söz ederken bir yandan da bestekar padişahlarımızın eserlerinden örnekler sunuyoruz. Bugün programımızda 17. yüzyılda yaşamış, derin müzik bilgisi nedeniyle müzik bilgini olarak tarihe geçmiş ve önemli eserler bırakmış bir padişah olan Sultan 4. Murat'tan bahsedeceğiz. Onun eserlerine kulak vereceğiz. Sultan 4. Murat kısa ömrüne rağmen Bağdat ve Erivan'ın fethi gibi çok önemli siyasi başarılara imza atmış bir padişah. Aynı zamanda Muradi Mahlası ile şiirler yazmış bir şair ve Şah Murat Mahlası ile de besteler yapmış bir müzisyen. Müzik tarihçileri onun Türk musikisine canlılık kazandıran bir döneme imza attığı görüşünde birleşirler. Bunun nedeni onun bestekar yönünün ötesinde pek çok sanatkarı himayesine almış olması ve onlara sınırsız olanaklar sağlamasıyla açıklanabilir. Müzeye olan düşkünlüğü nedeniyle gittiği ülkelerin tanınmış sanatçılarını İstanbul'a getiren 4. Murat, bu sayede Türk müziğinin gelişip zenginleşmesine katkıda bulunur. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Sultan 4. Murat'ın haftada bir gece ilahi ve naat okuyanlarla hanende ve sazendeleri sarayda toplayarak sohbet ettiğini yazar. Günümüze 15 bestesi ulaşmış olan Sultan 4. Murat'tan Hüseyini makamında bir peşrev seçtik bugün. Hüseyini makamının onun en çok kullandığı makam olduğunu da belirtelim ve sizleri yaklaşık 400 sene öncesinden gelen bu müzikle baş başa bırakalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Saraydan Sofraya programını dinliyorsunuz. Osmanlı dönemine ait yeme içme kültürünü anlatıyoruz bu programda. Osmanlı saray müziğinden örnekler sunup aynı zamanda Osmanlı mutfağından da yemek tarifleri paylaşıyoruz sizlerle. Az önce bestesi Sultan 4. Murat'a ait bir peşrevle sözümüze ara verdik. Şimdi de sırada Osmanlı mutfağından bir yemek tarifi var. Bugün sizlere bir çorba tarifi vereceğiz. Türk mutfağında çorbanın her zaman özel bir yeri olmuştur. Güne başlarken veya günü bitirirken içilen bir tas sıcak çorbanın yerini hiçbir şey tutamaz. Hele de soğuk kış günlerinde. Bugün sizlere tarifini vereceğimiz çorba, günümüzde artık pek de pişirilmeyen bir çorba. Osmanlı saray mutfağında padişah sofralarında yer alan ve önemli ziyafetlerde ikram edilen bu çorbanın adı terbiyeli ciğer çorbası. Tarifimiz 2003 yılında kaybettiğimiz ünlü gurme ve yemek kültürü yazarı Tuğrul Şafkay'ın Osmanlı Mutfağı adlı kitabından. Terbiyeli ciğer çorbası için önce gereken malzemeleri sayalım dilerseniz. 350 gram küçük doğranmış kuzu veya koyun ciğeri, 1,5 litre et suyu, 2 adet yumurta sarısı, yarım limon suyu, 100 gram tereyağı, yarım çay kaşığı pul biber, yarım bal taze nane ve tuz. Sıra geldi terbiyeli ciğer çorbasını pişirmeye. Öncelikle ciğerlerin kanı iyice gitsin diye 1 saat kadar soğuk suda bekletin. Sonra yıkayıp suyunu iyice süzdürün ve bir tencereye alın. Üzerine et suyunu ekleyin. Bir taşım kaynatın ve ateşi kısarak 10 dakika daha pişirin. Tuzunu ekleyin. Terbiyeyi hazırlamak için bir kapta yumurta sarılarını limon suyuyla çırpın. Çırpılmış yumurtaya çorbanın suyundan yavaş yavaş ekleyerek ılıtın. Sürekli karıştırarak terbiyeyi çorbaya yedirin. Çorba koyulaşıp yumurta kokusu gidene kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Başka bir tavada tereyağını kızdırın ve pul biberi ekleyin. Biberli sıcak tereyağını çorbanın üzerinde gezdirin. Üzerine ince kıyılmış taze nane yaprağı serperek servis yapın. Osmanlı mutfağından verdiğimiz terbiyeli ciğer çorbası tarifiyle bugün de Saraydan Sofraya programının sonuna geldik. Programımızı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek isterseniz www.turkiyeninsesiradyosu.com adresindeki podcast sayfasından programımızı istediğiniz zaman yeniden dinleyebilirsiniz. Ayrıca programla ilgili görüş ve önerilerinizi saraydansofraya@trt.net.tr adresine yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Haftaya Saraydan Sofraya'nın yeni bir bölümünde görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz ve sizlere yine bestesi Sultan 4. Murat'a ait Uzzal Peşrev'le veda ediyoruz. Saray'dan Sofraya programını dinlediniz. Programı Özlem Yalçın hazırladı, Burcu Aydemir sundu.